Sonra dönüp Maura'ya baktı. Değil mi? Maura kurulmuş bebek gibi başını salladı ama bir şey söyleyemedi. O sırada Yoshima'nın ışık kutusuna astığı yeni röntgenlere takılmıştı gözü. Bunlar kafatası filmleriydi. Yandan bakınca dış yüzeydeki yumuşak doku bir hayaletin yarı saydam yüzünün profilden çekilmiş bir resmi gibi görünüyordu. Maura ışık kutusuna doğru yürüyüp kemiğin yumuşak gölgesinin üzerinde şaşırtıcı derecede parlak duran yıldız şeklindeki yoğun bölgeye baktı. Kafatasının iç kısmına yaslanmıştı. Kurşunun kafa derisi üzerinde ufacık deliği bu tahripkar merminin insan beynine vereceği zararı yansıtmıyordu gerçekten. Tanrı aşkına diye mırıldandı Maura. Bu Black Talon mermisi. Abe organlarla dolu kabın üzerindeki başını kaldırdı. Uzun süredir görmüyordum bunları. Dikkatli olmamız gerek. Bu merminin metal uçları jilet gibi keskindir. Eldiveni bile deler. Sonra o sırada adli tıpta çalışan eski patoloji uzmanı ve ofisin hafıza birimi muamelesi gören Yoshima'ya döndü. En son ne zaman Black Talon mermi kurbanı gördünüz? Sanırım 2 yıl önceydi dedi Yoshima. Sadece 2 yıl mı oldu? O vakaya Doktor Trentley bakmıştı. Stella'ya söyler misin bir baksın? O dava kapanmıştı mı? Bir araştırsın bakalım. Merminin kendisi bile iki dava arası bir bağ olup olmadığını düşünmeye yeterdi. Yoshima eldivenlerini çıkartıp Abe'nin sekreterine konuşmak için megafona doğru ilerledi. Merhaba Stella. Doktor Bristol Black Talon mermisine rastlanan en son davayı araştırmamı istiyor. O vakaya Doktor Trentley bakmıştı. Bu mermiyi duymuştum dedi Frost. Röntgenlere yakından bakabilmek için ışık kutusuna yaklaşarak. Ama ilk defa Talon'la öldürülen bir kurbanla karşılaşıyorum. Winchester üretimi oyuk uçlu bir çekirdek dedi abi. Genişleyip yumuşak dokuyu parçalayacak şekilde tasarlanmıştı. Ete saplandıktan sonra üzerindeki bakır kabuk açılıp altı kollu bir yıldız oluşturuyordu. Her bir uç da pençe gibi keskindir. Sonra cesedin başucuna geçti. 93 yılında San Francisco'da manyağın teki kalabalığın içine ateş edip 9 kişiyi öldürdükten kısa bir süre sonra piyasadan kaldırdı. Winchester için kötü reklam olmuştu. Bu yüzden üretimi durdurdular. Ama hala elden ele dolaşan birkaç mermi var tabii ki. Arada bir kurbanlarda rastlıyoruz ama çok nadir artık. Maura'nın dikkati hala röntgendeki yıldız şeklinin üzerindeydi. Abinin söylediklerini düşünüyordu. Her bir uç pençe gibi keskindir. O sırada Makdün'ün arabasının üzerindeki çizikleri hatırlamıştı. Yırtıcı bir kuşun tırnak izleri. Abe kafa derisini enizasyonunu bitirdiği sırada yeniden otopsi masasına döndü. Abe deriyi yüzmeden önce bir saniyeliğine kendine hakim olamayarak ölü kadının yüzüne baktı. Ölüm dudaklarını puslu bir maviye boyamıştı. Gözleri açıktı ve kornea havaya maruz kaldığı için kuruyup bulutlanmıştı. İnsan yaşarken gözlerinin parlamasının sebebi buydu işte. Kornea nemli olunca ışığı yansıtıyordu ama gözler kırpılmadığında kornea da nemlenmiyordu. Böylece gözler kuru, bomboş bir görüntüye bürünüyordu. Yani insan öldüğü zaman gözlerini canlılığını yitirmesinin sebebi ruhun bedeni terk etmesinden değil, göz kırpma refleksinin kesintiye uğramasından kaynaklanıyordu. Maura, korneanın üzerindeki puslu lekelere bakıp bir an için onlar canlıyken nasıl görüneceğini hayal etti. Aynaya bakmak gibi olurdu bu. İnsanın aklını başından alan bir yansıma. Birdenbire o masada yatanın aslında kendisi olduğu hissine kapıldı. Aslında ölen oydu ve kendi bedeninin otopsiyonunu izliyordu o sırada. Bunu düşünmek bile başını döndürmeye yetmişti. Hayaletler yaşarken sık sık bulundukları yerlere takılıp kalmaz mıydı? Burası da benim ruhumun dadandığı yer işte diye düşündü. Otopsi laboratuvarı. Ruhum sonsuza dek burada kalacak. Benim lanetim de bu. Abi kafatası derisini sıyırdı ve kadının yüzü plastik bir maske gibi buruşu verdi. Maura ürpermişti. Gözlerini cesetten çevirdiği anda Rizzoli'nin kendisini izlemekte olduğunu fark etti. Bana mı bakıyorsun yoksa benim hayaletime mi bakıyor diye düşündü. Stryker testeresinin matkabı kendi kafasını oyuyordu sanki. Abe kurşunun girdiği yere dokunmadan derisi yüzülmüştü. Kafatasının tepesini kesti. Sonra kestiği yeri usulca kımıldatarak kemiği çıkartıp attı. Black Talon mermisi açılan kronumun içinden fırlayıp Yoshima'nın kafatasının hemen altına tuttuğu kabın içine yuvarlandı. ölümcül bir çiçeğin yaprakları gibi açılmıştı. Metal uçlarıyla kabın içinde pırıl pırıl parlıyordu şimdi. Beyin kopkoyu bir kana bulanmıştı. İki lobda geniş ölçekli kanama, röntgenlerde göründüğü gibi yani dedi abi. Kurşun sol taraftaki temporal kemikten girmiş ama dışarı çıkamamış. Bu röntgenlerde de görülebiliyor. Sonra ışık kutusunu işaret etti. Kurşun kafatasının sol arka kısmındaki iç kıvrımda kemiğe dayanmış, parlak bir yıldız gibi görünüyordu. Kurşunun girdiği yerde kalması biraz tuhaf dedi Frost. Büyük olasılıkla sekme olmuştur. Kurşun kronuma saplanıp ileri geri oynayarak beyni paramparça ediyor. Hızı yumuşak dokunun üzerinde dağılıyor. Blender'ın ucundaki dönen bıçaklar gibi. Doktor Bristol bu Abe'nin sekreteri Stella'ydı. Megafondan konuşuyordu. Evet, Black Talon'a rastlanan vakayı buldum. Kurbanın ismi Vasili Titov. Otopsi Doktor Tenanti yapmış. Davaya bakan dedektif kimmiş? İşte burada. Dedektif Van ve Dedektif Dunley. Onları bir yoklarım dedi Rizzoli. Bakalım dava hakkında bir şeyler hatırlıyorlar mı? Teşekkürler Stella dedi Bristol. Sonra elinde fotoğraf makinesiyle bekleyen Yoshima'ya döndü. Tamam, çekebilirsin dedi. Yoshima beynin fotoğraflarını çekmeye başladı. Abe onu kemikten yuvasından çıkarmadan önceki halini ölümsüzleştirmişti önce. Koca bir yaşamın hafızalarda depolandığı yer burası diye düşündü. Maura pırıl pırıl gri kıvamlara bakarak. Çocuklukta öğrenilen ilk harfler. 4 kere 4, 16 eder. İlk kayıp, ilk aşk, ilk kalp sızısı. Hepsi küçük paketler halinde RNA adı verilen kurye tarafından bu karmaşık neonların ağına taşınıyordu. Hafıza biyokimyadan ibaretti işte. Ama aynı zamanda her insan kendine özgü birey yapan şey de hafızanın ta kendisiydi. Abe, neşterin bir iki vuruşuyla beyni açığa alıp sanki büyük bir hazine taşıyormuşçasına iki eliyle tezgaha taşıdı. Onu bugün inceleyemeyecekti. Önce bozulmadan muhafazasını sağlamak için ilaçlı suda bekletip daha sonra parçalayacaktı. Ama bu travmanın kanıtını bulmak için mikroskobik tahlil yapmasına gerek yoktu. Yüzeydeki renk kaybından belliydi zaten. Yani kurşun sol taraftan, sol şakaktan girmişti dedi Zoli. Evet, bu derideki delikle kafatasındaki delik birebir eşleşiyor diye cevap verdi abi. Yani başının yanından aldığı tek bir kurşun darbesiyle ölmüş. Abi başını salladı. Fail büyük olasılıkla sürücü penceresinden doğrultmuş silahı. Ve cam da açıkmış. Yani merminin yönünü değiştirecek cam engeli de yokmuş bu arada. Yani orada öylece oturuyormuş dedi Rüzali. Ilık bir akşam, penceresi açık, saat 8, hava kararıyor. Adam arabaya yaklaşıyor, öylece silahını çekip kadını vuruyor. Rizzoli başını iki yana salladı. Peki ama neden? Cüzdanı çalınmamış dedi abi. Yani soygun değil dedi, ekledi Frost. Bu durumda elimizde bir tek aşk cinayeti ihtimali kalıyor. Ya da kadın bir hedefti. Rizzoli Maura'ya bakmıştı bunu söylerken. Yine hedef olma olasılığını öne sürüyordu. Acaba katil gerçekten de doğru hedefi bulabilmiş miydi? Abi beyni formalin dolu bir kovaya koydu. Şimdilik sürpriz bir şey olmadı dedi. Boynu tahlil ederek. Toksit tarama yapacak mısın diye sordu Rizzoli. Abe omuz silkti. Bir örnek yollayabiliriz ama bunun gerekli olduğunu sanmıyorum. Ölüm sebebi ortada. Başıyla ışık kutusunun üzerindeki kafatasını gölgeleyen kurşuna işaret etti. Toksit tarama talep etmek için bir sebebimiz var mı? Arama timi arabada uyuşturucu ya da uyuşturucu yapımında kullanılan alet edevata rastlamış mı? Hayır, araba tertemizdi. Yani kan lekeleri dışında. Peki kanın hepsi kurbana mı aitti? Hepsi B pozitif olduğuna kesin en azından. Abi, Yoshima'ya baktı. Kızımızın kan grubu belirlenmiş miydi sen? Yoshima başını salladı. Maktulün kan grubuyla uyumlu. B pozitif. Kimse Maura'ya bakmıyordu o sırada. Çenesinin nasıl da kapandığını kimse görmemişti. Nasıl da nefesini kesildiğini hiç kimse fark etmemişti. Bir anda kimsenin yüzünü görmemesi için arkasını döndü ve maskesini çıkarıp buruşturdu. Çöp tenekesinin önünden geçerken Abe seslenmişti. Bizden sıkıldın galiba Maura, ha? Saat farkından dolayı yorgunluk çöktü üzerime dedi, önlüğünü çıkararak. Sanırım bugün erken yatacağım, yarın görüşürüz abi dedi. Sonra arkasına bile bakmadan laboratuvarı terk etti. Eve dönerkenki yolculuğu muğlak geçmişti. Ancak Brooklyn'e yaklaştığı zaman zihni yeniden açıldı. Ancak o zaman zihninde daireler çizerek dolaşan düşüncelerin girdabını kırabilmişti. Otopsiyi unut, çıkar aklından bunu. Akşam yemeğini düşün. Başka bir şey düşün ama bugün gördüklerini düşünme artık. Yolda markete uğradı. Buzdolabı tam takırdı ve akşam yemeğinde ton balığı ve dolmuş bezelye yemek istemiyorsa alışveriş yapmak zorundaydı. Deliler gibi acele acele alışveriş arabasını doldurmaya başladı. Yemek hakkında düşünmek, bütün hafta ne pişireceğini düşünmek çok daha sağlıklıydı o anda. Etrafa sıçrayan kanları ve çelik kaplar içindeki kadın organlarını düşünmeyi bırak artık. Greyfurt'a ihtiyacım olacak elma lazım. Şu patlıcanlar da fena görünmüyordu hani. Sonra bir demet taze fesleğen alıp burnuna götürdü ve kokusunu uzun uzun içine çekti. Bir anlığına bile olsa o keskin kokuyu otopsi laboratuvarının kokularını silip götürdüğü için mutluydu. Bir hafta boyunca tadı bebek maması gibi Fransız yemeklerini yiyince baharatlı şeyleri özlemişti. Bu gece şöyle ağzımı yakan acı mı acı yeşil körülü bir Tay yemeği pişireyim bari diye düşündü. Eve gidince üzerine bir şort, bir tişört geçirip akşam yemeğini hazırlamak üzere hemen kendini mutfağa attı. Tavuğu soğan ve sarımsaklarla iyice doğrarken bir yandan da buz gibi Bordeaux beyaz şarabını yudumluyordu. B pozitif kan grubu ve siyah saçlı kadın düşünecek vakti yoktu. Tavadaki yağ kızmıştı bile. Tavuğu soteleyip köri ezmesini eklemenin zamanı gelmişti. Sonra Hindistan cevizi sütünü ekledi ve suyunu çekmesi için tencerenin kapağını kapadı. O sırada mutfak camındaki yansımasını görmüştü bir anda. Ona öyle benziyorum ki tıpatıp aynıyız diye düşündü. Sanki camda gördüğü kendi yansıması değil de bir hayal etmiş gibi iliklerine kadar ürperdi bir anda. Tencerenin kapağı içinde biriken buharla tıkırdamaya başlamıştı. Dışarı çıkmaya çalışan, onun dikkatini çekmeye çabalayan hayaletler gibiydi. Ocağı kapatıp telefona doğru yürüdü ve artık ezbere bildiği numarayı tuşlayıp bir çağrı bıraktı hemen. Jane Rizzoli çok geçmeden aramıştı. Maura arka tarafta bir telefonun çaldığını duyuyordu. Demek ki henüz evine gitmemişti. Hala Shoulder Plaza'daki masasında çalışıyor olmalıydı. Rahatsız ettiğim için özür dilerim dedi Maura. Ama sana sormam gereken bir şey var. Sen iyi misin? İyiyim. Sadece onun hakkında bir şey daha bilmeliyim. Ama Anna Jessup hakkında mı? Evet. Ehliyeti Massachusetts'ten aldığını söylemiştin. Evet bu doğru. Doğum tarihini yazıyordu. Ne? Bugün otopsi laboratuvarında 40 yaşında olduğunu söylemiştin. Doğum tarihi neymiş? Neden soruyorsun ki? Lütfen bunu öğrenmeliyim. Tamam bekle. Maura Rizzoli'nin sayfaları karıştığını duyabiliyordu. Çok geçmeden tekrar telefonu eline aldı. Ehliyetinde yazdığına göre 25 Kasım'da doğmuş. Maura bir süre hiçbir şey söylemeden öylece kala kaldı. Orada mısın diye sordu Rizzoli. Evet. Sorun nedir doktor? Neler oluyor? Maura yutkundu. Benim için bir iyilik yapmanı isteyeceğim Jane. Ama kulağa çılgınca gelebilir biraz. Söyle bakalım. Suç laboratuvarında onun DNA'sı ile benimkini karşılaştırmanızı istiyorum. Telefonun öbür ucunda çalan telefon sonunda kesilmişti. Bir anda söyler misin? Sanırım yanlış duydum dedi Rizzoli. Benim DNA'mla Anna Jessup'ınkini uyup uymadığını öğrenmek istiyorum. Bak birbirimize çok benzediğinizi görebiliyorum ama dahası da var. Neden söz ediyorsun? Kan grubumuz da aynı. B pozitif. Rizzoli mantık çerçevesinde cevap vermişti. Kaç kişinin kan grubu B pozitif biliyor musun? Nasıl desem, herhalde dünya nüfusunun %10'u B pozitiftir. Ve bir de doğum günü. Doğum tarihinin 25 Kasım olduğunu söyledi Jane. Benim doğum günüm de 25 Kasım. Bu sözlerin üzerine ikisi de sessizliğe gömülmüşlerdi. Pekala, şimdi tüylerim diken diken oldu işte dedi Rizzoli usulca. Şimdi neden test istediğimi anlıyor musun? Onunla ilgili her şey görüntüsünden kan grubuna ve hatta doğum gününe kadar Maura duraklamıştı. O benim resmen. Nereden geldiğini bilmek istiyorum. Bu kadının kim olduğunu bilmek istiyorum. Uzun bir sessizlikten sonra Rizzoli yeniden söze girdi. Bu sorunun cevabını bulmak tahmin ettiğimizden daha zor olabilir. Neden? Bu öğleden sonra kredi kartı ile ilgili bir rapor aldık. Anladığımız kadarıyla Mastercard'ı sadece 6 ay önce çıkartılmış. Yani sürücü ehliyeti de sadece 4 ay önce alınmış. Arabanın plakaları 3 ay önce hazırlanmış. Peki ya adresi? Birington'da yaşadığını söylemiştin. Değil mi? Komşularıyla konuşmadınız mı? Gece geç saatte ev sahibesine ulaşmayı başardık. Söylediğine göre evi Anna Jessica 3 ay önce kiraya vermiş. Daireye onunla birlikte girdik ve içerisi bomboştu doktor. Mobilya namına bir tek çöp yoktu. Ne bir tava, ne bir diş fırçası. Biri kablolu televizyonu ve telefon hattını açtırmış ama içeride kimse yoktu. Peki ya komşular? Onu hiç görmemişler. Hatta ona hayalet adını takmışlar. Birinci bir adresi olmalı. Başka bir banka hesabı. Hepsine baktık. Bu kadına dair geçmişe ilişkin hiçbir şey bulamadık. Bu ne demek oluyor peki? Bu demek oluyor ki 6 ay öncesine kadar Anna Jessup diye biri yokmuş dedi Rizzoli. Ayrım 4, sayfa 71. Rizzoli, Doyle's bara girdiğinde olağan şüpheliler barın etrafında toparlanmışlardı. Çoğu polisti. Bira ve fıstık eşliğinde gün boyu verdikleri savaşları anlatıyordu birbirlerine. Boston Polis Departmanı'nın Jamaica Plain karakolunun sokağında bulunan Doyle's şehirdeki en güvenilir bardı herhalde. En ufak bir yanlış harekette bir düzine polis New England Patriots takımının futbol oyuncuları gibi çuvallanabilirlerdi adamın üzerine. Rizzoli buradaki arkadaşlarını tanıyordu. Ve onlar da Rizzoli'yi tanıyorlardı. Hamile kadının geçmesi için ayrılıp yol vermişlerdi hemen. Karnı önünde gemi puvası gibi adamların arasından paytak paytak yürürken birkaç tanesinin ona bakıp sırıtmaya başladığını gördü. Tanrı aşkına Rizzoli diye seslendi biri. Biraz kilo mu aldın ne? Ya evet dedi Rizzoli gülerek. Ama senin aksine Ağustos'a kalmaz yine bir deri bir kemik olurum. Sonra barın önündeki tarafta kendisine el sallayan dedektif Van ve Donnelly'in yanına gitti. Sam ve Frodo herkes bu ikisine de böyle sesleniyordu. Şişman Hobbit'le kısa Hobbit. Uzun süredir birlikte çalışıyorlardı. Artık karı koca gibi olmuşlardı. Büyük olasılıkla kanlarıyla geçirdiklerinden daha fazla vakit geçiriyorlardı. Rizzoli onları ayrı ayrı hiç görmemişti neredeyse. Çok yakında bir örnek giymeye başlarlar diye düşündü içinden. İkisi de sırıtıp tıpatıp aynı 50'lik Guinness biralarıyla selamladılar onu. Selam Rizzoli dedi Van. Geç kaldın dedi Danieli. Çoktan ikinci biralara geçtik bile. Sen de ister misin bir tane? Tanrı aşkına. Birbirlerinin cümlelerini tamamlıyorlardı. Burası çok gürültülü dedi Rizzoli. Diğer salona geçelim. Böylece yemek salonuna geçip İrlanda bayrağının altında her zamanki masada oturdular. Danieli ve Van Rizzoli'nin karşısına geçip yan yana samimi bir şekilde oturmuşlardı. Rizzoli kendi iş ortağını düşündü. Barry Frost iyi bir adamdı. Hatta müthiş bir adamdı. Ama ortak hiçbir noktaları yoktu. Günün sonunda Frost kendi yoluna gidiyordu. Rizzoli de kendi yoluna. Birbirlerini yeterince seviyorlardı ama ikisini de birlikte daha fazla zaman geçirmeye katlanabileceklerini zannetmiyordu. En azından asla bu iki adamın geçirdiği kadar zaman geçiremezlerdi birlikte. Demek kendine bir Black Talon kurbanı buldun dedi Danieli. Dün gece Brooklyn'de dedi Rizzoli. Sizinkinden bu yana ilk talon vakası. Ki o da ne zamandı? 2 yıl mı oluyor? Evet aşağı yukarı 2 yıl olur. Dava kapanmış mıydı? Danieli gülmeye başladı. Hem de tabut gibi çakıldı. Fail kimmiş peki? Antonin Leonov diye bir adam. Ukrayna göçmeni. Büyükler Ligi'ne terfi etmek isteyen ayak takımından bir oyuncu. Biz yakalamasaydık Rus mafyasının elinde kalacaktı zaten. Moro'nun tekiydi diye burun kıvırdı Van. Onu izlediğimizin farkında değildi. Onu neden izliyordunuz ki dedi Rizzoli. Tacikistan'dan teslimat bekle dair bir ipucu aldık dedi Danieli. Eroin. Büyük bir parti. Bir haftanın en yüksek seviyesiydi. Böylece onu ortağın evine kadar takip ettik. Vasili Titov Lenovo'yu kızdırdı. Ne olduysa Lenovo eve giderken görmüştük. Sonra silah seslerini duyduk ve çok geçmeden Lenovo dışarı çıktı. Biz de dışarıda onu bekliyorduk tabii, dedi Van. Dediğim gibi Mora'nın tekiydi. Danny Guinness'ini kaldırıp kadehini Rizzoli'nin bardağına tokuşturdu. Açıldığı gibi kapandı dava. Suçlu silahıyla birlikte yakalandı. Biz de şahit durumundaydık. O da suçsuz olduğunu iddia etmedi bile. Jürinin karar vermesi bir saat bile sürmedi. Bu Black Talon'un nereden aldığını söylemiş miydi size? Diye sordu Rizzoli. Dalga mı geçiyorsun, dedi Van. Bize hiçbir şey söyleyemezdi. İngilizce çat pattı ama Miranda sözcüğünü adı gibi biliyordu. Evinin aranması için bir ekip gönderdik. Danny'li ardiyesinde 8 kutu Black Talon bulundu. İnanabiliyor musun? Tüm o silahları nasıl temin etti bilmiyorum ama sağlam Zulay'dı, diyerek omuz silkti sonunda. Leonov'un olayı buydu yani. Sizin vurulma olayında ne bağlantısı var anlamıyorum. Son 5 yılda bu bölgede Black Talon kurşunun görüldüğü sadece 2 dava oldu, dedi Rizzoli. Biri sizin davanız, diğeri de bizimkisi. Kara borsada hala 1-2 mermi dolaşıyordur herhalde. Lanet olsun. EBA'ya baksan bile bulursun. Tek bildiğim şu ki Leonov'un bizi zımbaladık. Hem de sağlam zımbaladık. Sonra 50'lik bardaklarını masaya bıraktı. Kendine başka bir nişancı bulman gerek. Rizzoli o kadarını kendisi de anlamıştı. İki tane kıytırık Rus gangsterinin 2 yıl önceki hesaplaşmasıyla Anna Jessup'ın hiçbir ilgisi olamazdı. Black Talon mermisinin de bir şey çıkmayacaktı. Leon, dosyasını bana versenize, dedi Rizzoli. Yine de bir bakmakta fayda var. Sabah masanda olur. Teşekkürler çocuklar. Masadan kalkıp güç bela doğruldu sonunda. Ne zaman yumurtluyorsun, diye sordu Van. Rizzoli'nin göbeğini işaret ederek. Maalesef yakında değil. Çocuklar aralarında iddiaya girmişler, biliyor musun? Bebeğin cinsiyeti üzerine. Dalga geçiyorsun. Kız diyenler 70 papel toplamış. Erkek diyenlerinki 40 papel. Van kıkırdamaya başlamıştı. Bir 20 papel daha topladı, dedi. O biçim olur diyenlerinki de bu da. Rizzoli dairesine girdiği anda bebeğin karnını tekmelediğini hissetti. Yerleş artık ufaklık, beni duyuyor musun? Bütün gün bana boks çuvalı muamelesi yaptığın yetmiyor, geceleri de seninle mi uğraşacağım? Kız mı, oğlan mı beklediğini bilmiyordu. Tek bildiği çocuğun bir an önce doğmak için sabırsızlandığıydı. Kaba kuvvetle dışarı çıkamazsın. Bu kung fu sevdasından vazgeç artık, tamam mı? Bu ayrımla geçen yabancı ifadeleri kodluyorum. Doktor Trently. T I E R N E Y. Winchester. W I N C H E S T E R. Antonin Leonov. A N T O N I N. L E O N O V. I L Y. T I T O V. Dedektif Van. V A N N. Dedektif Donnelly. D E U N E A V Y.